Ayrım 18. Yüksek Topuklar, Muraten Mungan, sayfa 209. 3. Bölüm 16. Saks Mavisi Sabahlık. Sabah uyandığımda Gurbet Hanım'ın sesi geliyordu salonda. Tude ile konuşuyor olmalıydı. Karşılaşmalarını kaçırmış olduğumu hayıflandım. Hayli eğlenceli geçmiş olmalı. Ben sırtımda Japon ejderlerinin cenge tutuşlu saks mavisi sabahlığımla koridoru foşur foşur kat ederken birden çalışmaya başlayan elektrikli süpürgenin homurtusundan başka bir şey duyulmaz oldu. O sırada banyoya girdim. Gurbet Hanım haftanın iki günü gelir bana. İlk karşılaştığımızda adı şaşırtmıştı beni. Sorduğumda babamın gurbete çıktığı yıl doğmuşum, adımı gurbet koymuşlar. Belki de adıma sebep bana nedir bilmedim, koyup gitmiş bizi, demişti. Acıklı hayat hikayesi de başkalarını etkilemeye çalışan merhamet avcısı kadınlara benzemiyordu. Sade, süssüz bir biçimde anlatmıştı. Bir arkadaşıma gidiyordu o sıralar. Arkadaşım onu anlata anlata bitiremiyordu. Ben de gündelikçimden hiç hoşnut değildim. Öyle başladım. Sonraları bütün hikayesini dinledim. Ne zaman baba deseler köyümüzden öteye uzanan tozlu bir yol gelir aklıma. Öldü mü, kaldı mı hiç bilemedik. Ben el kadar bebekken köyün ağzında durup babam döner mi acep diye yola baka baka akşama edermişim. Zor alıp getirirlermiş eve. Sözün burasında içini çekerdi. Bir iç çekişin bu kadar çok şey anlattığını gördüm, bir başkasını tanımıyorum. Aslında hiç yakınan, sızlanan bir kadın değildir Gurbet Hanım. Tersine ayakları yere sağlam basan, güçlü, dayanıklı, sıkıntılarıyla baş etmesini bilen, acılarını taşımasını öğrenmiş bir kadındır. Onun en çok bu yanı hoşuma gider. Sözüne güvenilir. Gözü tok, zor zamanlarınızda sırtınızı dayayabileceğiniz biridir. İşin hiç şişirmez. Kendi evini temizler gibi gönülden çalışır. Kimi zaman kendi işini beğenmez. Eskiden gençtik be Nermin'im. İki dizimin arasını alır çevirirdim koca evleri. Çamaşır çitiler gibi geçerdi elimden onca evin kiri, tozu, lekesi. Perdeleri indirir mendil gibi yıkardım. Kapı cam çerçeve bırakmazdım. Gün inmeden koca ev taşlığını varasıya sakız gibi ağrırdı. Gençtim, güçlüydüm, dünyayı kollarımın arasına sıkıyordum sanki. Sonrasında hayat gülmedi bana. Sen kocamış zamanlarıma denk geldin benim. Omuzlarımın düştüğü devirlere denk geldin. Bakma çalışır dilinirim ya. Kulak asma, eski tadım yok benim. Gurbet Hanım ilk geldiği gün çalışma odamın duvarlarında Hazreti Ali levhaları ve Zülfikar'ı görünce çok heyecanlanmıştı. O zaman öğrenmiştim Alevi olduğunu. Beni de Alevi sanmış, öyle olmadığımı ama Alevi kültürüyle yakından ilgilendiğimi söyleyince gönenmiş, gururlanmıştı. Benim sana anlatacağım çok olur hanımım, demişti. Sonra da bu hanımım sözü zaman içinde Nermin'ime evrildi. Daha ilk karşılaştığımız anda birbirimize kanımız kaynamıştı. Arkadaşım gene de dikkat et, biraz aksidir, hiç belli olmaz, demişti ama bunca yıl oldu hiçbir aksiliğini görmedim. Seyrek de olsa bazen canı sıkkın olur. Neyin var diye sorduğumda aldığım yanım değişmez. Tansırı, tunsuru, ölme, etme, can sürü. Bu sözün beni güldürdüğümü bilir. Biraz da beni eğlendirmek amacıyla söyler, kendi sıkıntısından bana neşe çıkartır. Daha karamsar olduğu zamanlarda adını yaşamak koymuşuz ya, kulak asma, der. Bizimkisi ayak sürmek dünya toprağında. Aslında hiç karamsar bir insan değildir. Hayatla hep göğüs göğüse mücadele etmiş, her şeyi dişiyle tırnağıyla kazanmış, kimi Anadolu kadınlarında görülen bir toprak sağlamlığı vardır. Ne olursa olsun, ayakta kalmaya karar vermiş insanların dertlerle, sıkıntılarla baş etme gücünü, en çetin koşullarda bile sorunlarını taşıma bilgisini görürsünüz onda. Çektiği sıkıntıları başkalarının başına kakarak yaşayanlardan değildir. Her şey dünya halidir ona göre. Her şey gelir geçer. 9 yaşındaydım ana olduğumda. Bir gün hiç sebepsiz anam öldü ve geride kalanlara analık etmek düştü bana. Amca, yenge, dayı, hala evlerini bölük pörçük büyüdük Nermin'im. Derde yanmakta, sızlanmakta vakit kaybı. Çaresine bakacaksın. Hep çaresine bakacaksın. Herkes senin eline bakar. Gurbet Hanım okumamış olmasına hayıflandığım ender insanlardan biridir. Sezgileri güçlüdür. Sağduyusuna hayran olmamak elde değildir. Aklıyla duygularını ayırmadaki başarısı bana hayat bilgisi denen şeyin önemini derinden kavratmıştır. Eğer sahiden öğrenmek isterseniz kitaplardan öğrendikleriniz kadar hayattan da öğrenebilirsiniz. Kitaplar tek başına nedir ki? Hayatta kapalı olan kitaplara niye açık olun? Gurbet Hanım'a baktıkça bunları düşünürüm. İşini bitirdikten sonra bir acı kahve içip öyle gitme adeti vardır. E artık şöyle okkalı bir acı kahveyi hak ettiğini düşündü böyle zamanlarda. Bir eksik bırakmış mıyım diye salonu şöyle titiz ama kurumlu bakışlarla bir göz gezdirir. Bu kahve içimi süre onun işini denetlemesidir. Yarım iş bırakmayacaksın ardında der. Senin içine sinmeyen elin içine nasıl siner? Kazandığını hak edeceksin. Helal para yoksulluğu hafifletir. Kimi zaman bizlerin öyle dolambaçlı yollardan bin bir zahmetle ifade etmeye çalıştığımız herhangi bir şeyi ümmi halk bilgeleri gibi iki üç sözle öyle bir toparlar ki şaşar kalırsınız. Yalının gücüdür bu. Bundan bir Alevi arkadaşıma söz ettiğimde Pir Sultan Abdal'ın soyundan geliyoruz kolay mı diye övünmüştü. Alevi dediğin hikmet bilecek. Yoksa nasıl katlanırdı bunca zulme? Seyrek de olsa zaman zaman kendini kaptırıp türkü söylediği olur ev içinde. Türkü söylerken sesi tazelenir, gençleşir. Çaktırmadan onu dinlerken bilmediğim bir mahzunluk, hiç görmediğim uzak köylerin sıla özlemi uyanır içimde. Hiç tanımadığım, bilmediğim Anadolu köylerini çoktandır görmediğim yurdummuş gibi özlerim. Evimin şenliğidir Gurbet Hanım. Benim için ne ifade ettiğini hiçbir zaman anlamadı. Tam olarak anlamadı. Nasıl anlasın? Salona çıktığımda Tude üzeri bir ormana sığacak kadar çok hayvan çeşidiyle desenlenmiş pembe eşofmanıyla nobran bir suratla kanepede oturuyor. Ağzına aldığı fosforlu pembe plastik bir kokteyl çubuğunu kemirerek kusur bulmaya çalışan onaylamaz gözlerle Gurbet Hanım'ı izliyordu. Daha günaydın tanışmışsınız bile dememe kalmadan Gurbet Hanım lafımı ağzıma tıkadı. Nereden buldun bu cimcimeyi? Cimcime, böyle adlandırılmaya da Gurbet Hanım'ın azıcık alaycı tavrını da içerlemiş diş biliyordu. Bu sevimli küçük hanım bir arkadaşımın kızı, bir süre misafirimiz olacak dedim. İkna edici kılmaya çalıştığım sesimde fazla cilalanmış bir müşteri temsilcisi sahtekarlığı vardı. Birbirlerinden hoşlanmayacakları belliydi ama anlaşılan yokluğumda benim tahmin edebileceğimden fazlası olmuştu. Tude'nin kolaylıkla ezebileceği, karşısına sınıfının tadını çıkarabileceği bir kadın değildi Gurbet Hanım ve onca görmüş geçirmişliğiyle besbelli bir bakışta Tude'yi 20 sene sonrasına kadar görmüş, notunu vermişti. Cimcime diye adlandırılmaktan hiç hoşlanmayan Tude, Gurbet Hanım'a haddini bildirmek istercesine "Benim adım Tude." dedi. Yanılmıyorsam daha önce de söylemiştim. Dün Nuri'den hoşlanmadığında da aynı kurumlu ifade belirmişti yüzünde. Birine kızdığında ağzını konuşuyordu. Gurbet Hanım azıcık alaycı, memnun oldum küçük hanımefendi dedi sonra bana dönüp alçak sesle, ay bu da demesi zor isimlerden, insan unutuyor tabii. Neden çocuklarını Ayşe, Ahmet gibi isim komaz zamane, ana babaları diye yakındı. Belli ki eğleniyordu. Tude Gurbet Hanım'ın ağzının payını verdiğinden emin, onu artık dışlamak istercesine Nermin ablacığım kahvenizi getireyim mi diye kırıta kırıta ayaklandı. Halindeki ciddiyetle üzerindeki gülünç eşofman birbirine hiç uymuyordu. Bu sabah aromalısından yaptım. Birdenbire oyun değiştirmeye karar vermiş olmalıydı. Gurbet Hanım yüzüme kahve makinesini kullanmasına izin vermekte kötü mü ettim dercesine bakıyordu. Oralı olmayışım üzerine rahatlayıp işine döndü. Tude'yi bir an önce uzaklaştırmak ve gergince havayı yumuşatmak için hadi getir bakalım dedim. Şöyle güzel bir sabah kahvesi içelim. Tude çıkar çıkmaz Gurbet Hanım söyle anasına bu cimcim 13'ünü evde çıkarmaz dedi. Gözü göz değil bu kızın. Ben bilirim böylelerini. Bunların bir gözü aynada bir gözü kapı eşiğinde olur. Böyle havalı havalı afraların taflanır ya çoğu sonunda şoföre neyim kaçar. Kıs kıs güldü sonra. Ben fazla gülmemeye çalışıyorum. Tude her an mutfaktan çıkıp bizi böyle gülüşürken yakalayarak kendine karşı bir ittifak kurulduğunu sanabilir. Hangi yaşta olursa olsun Tude gibileri böyle durumlarda ne kadar tehlikeli olurlar geçmiş deneyimlerinden iyi bilirim. Onu tarafsız bölgede durduğuma inandırmalıyım. Anlaşılan bu sabah yayılıp uzun uzadı evde oturamayacaktık. Birbirinden hoşlanmayan iki kadının bulunduğu bir mekanın kısa bir süre sonra nasıl cehennemden bir köşe haline geldiğini bilirsiniz. O gözü dönmüş dünyaya kızgın feministlerden sıtkım sıyrıldığında halinden anladığım ilk insan türü karısıyla anası arasında kalmış biçare erkekler olmuştu. İnanın hayatta erkeklere acıdığım anların sayısı pek fazla değildir. Gurbet Hanım'ın hayatta en büyük yarası Maraş olaylarında yitirdiği yeğenidir. Kendi başına gelenlere katlanabilir ya da onların üstesinden gelebilirmiş de, onun deyimiyle o Sabi'yi bir başına oralarda sahipsiz, kimsesiz koymuş olmayı kendine yediremez. Yıllardır bir ölünün kimsesizliğini ağlar. Ölümün zulümlüsünü gördük biz. Maraş'ta kıydılar canımın yongasına. Dağ duruşlu aslan pençeli bir çocuktu. Kır çiçekleri gibi gülerdi Nermin'im. Öğretmen çıktığında daha yeni evlendirip göndermiştik Maraş'a. Senesi dolmadan ölüsü geldi. Alevi evlerini basıp basıp adam sürdüler Maraş sokaklarında. Evleri ateşe verdiler. Körpe boyunlarda bıçak bilediler. Efsane belleme anlattığımı 1978 senesiydi daha. Gönül koyma söylediklerime ya. Bu sünnilere göre cennet kapısı var mıdır bilmem Nermin'im. Sünni dediğin Müslüman karası. Sonra uzun uzun susar Gurbet Hanım. Yüreğinin ağrısını makine gürültüsüne, minder halı patlamaya verir. Bir zaman sonra neredeyse kendinden habersiz duyulur duyulmaz bir sesle yanık bir türkü söylemeye başlar. Sezdirmeden dinlerim onu. Erkeklerin kendilerine özgü güçsüzlüğünü görmüş, tanımlamış, hayatının içine yerli yerine oturtmuş bir kadındır. Erkek dediğin çocuk irisi be Nermin'im. Kolladığını sezdirmeden kollayıp duracaksın. Erkekler çabuk yüz dökerler. Evi evirip çeviren kadındır. Bakma sen. Biz kadınlar hep öyleydik. Erti görümce kalabalığında geçip gitti ahir ömrümüz. Hem gırgır kavga ettik, hem tutuna tutuna yaşadık birbirimize. Her şeyi yoluna koyacaksın Nermin'im. Yoktu demeyeceksin, azdı demeyeceksin, bitti demeyeceksin. Her zaman her şeyi yoluna koyup geçeceksin şuraya. Yüzümün gülerine aldanma, göğsümün düğümünü ne çözebilir gayrı? Gurbet Hanım sevdiğine sahip çıkmayı bilen kadınlardandı. Çevresindeki herkese karşı koymak pahasına kocasından ayrılmak isteyen kızın arkasına durup onu savunmuştu. Ben yetiştirdiğim kızı bilmez miyim? Bana bile sebebini demediğine göre bir bildiği vardır elbet. Bana düşen onu el insafını terk etmek değil, arkasında durmaktır deyip çekip aldı kızın dizinin dibine. Onun bu kararlı yanı, bir şeye inandı mı kimseye aldırmayan ödünsüz tavrı hoşuma gider. Kadının gücünü görürüm onda. Şu dünyada bütünüyle güvenebileceğim ender insanlardan biridir. Bana bile bir biçimde sahip çıktığını düşünürüm. Kenardaki hazır paraları kocasının ameliyatına yetmediğinde onlara para yardımında bulunmuştum. Gurbet Hanım bunu hiç unutmadı. Bunun altına ezilmeden gönül borcu duymasını bildi. Benim seyrek karşılaştığım bir ruh soyluluğudur bu. Her ne kadar iki koca eskittim, ikisi de pehlivan irisi. Kara kaş, kara göz, burma bıyık, şöyle hurma gibi bir koca bulamadan geçip gitti ahir ömrüm dese de kocasını ne çok sevdiğini o sıralar anlamıştım. Güçlü kadınlar erkekleri zayıf kadınlardan daha iyi severler. Sevmek güç gerektirir çünkü. Zayıfların sevmek için bahaneleri, güçlülerin ise gerekçeleri vardır. Arkalarında durabilecekleri gerekçeleri, bahanelerse çabuk değişir. Aşk, ihanet, sadakat ve benzerleri söz konusu olduğunda kadınlar zayıf mı, güçlü mü olduklarına bakmaksızın kendilerini bütün kadınlarla bir tutarlar. Oysa en başta zayıf kadınlarla güçlü kadınlar bir değildir. Erkekler niye olsun? Bunca yılda karı kocalık mı kalıyor be Nermin'im? Yoldaş oluveriyorsun. Canın çekmez oluyor birbirine. Bakma kızarım ederim ama sevgisi başka türlü. Kolay mı birbirinin ömrünü şahidi oluyorsun? Birbirinin gözü önünde kocayıp gidiyorsun. İkinizden gayrı hiç kimsenin bilmediği şeyleri biliyorsun. Ömür dediğin yaşlılık yongası, gençlik dediğinse rüzgarlı harman. Savura savura geldik bugünlere. Mehmet'ten ayrıldığım sıralar aylarca çıplak bir yara gibi gezdiğimde teselli edeceğim diye boş kelimelerle yormamaya çalışmış, yalnızca başkalarıyla şifa almaya çalışmıştı yarama. Erkek kaybetmenin acısının ne anlama geldiğini iyi bildiğini o zaman anlamıştım. Mehmet'ten ayrıldıktan sonra uzun süre en çok şaşırdığım şey nasıl olup da hala hayatta kaldığım, yaşadığımdı. Bunu en iyi Gurbet Hanım bilir. O benim hiç uyumadığım gece körü sabahlarımı bilir. Kimi zaman iş yerinde, kimi zaman arkadaş arasında Gurbet Hanım birçok hikayesini anlatırım insanlara. Ondan söz etmek hoşuma gider. İçimi aydınlatır. Gurbet Hanım bana dünyanın bozulmamış yerlerini hatırlatır. Tude elinde kahve fincanlarını yerleştirdi, tepsiyle çıka geliyor. Benim tasarımım olan bu tepsiyi çok sevdiğini söylemişti dün. Evden ayrılıp tek başıma bir hayat kurmak için çeşitli işler yaparak para kazanmaya çalıştığım sıralar bir ara eski Fransız dantellerin ahşap zemin üzerine camlatıp tepsiler yaptırmış, Çukurcuma'daki eskicilere vermiştim. Bu tepsi o günlerden kalma. Tude çok beğendiğini söyledi bu tepsiyi bugün servis açarak bana dünkü söz ve duygularındaki samimiyeti göstermek istiyor anlaşılan. Güya kahveleri dökmemek için öyle titizleniyormuş gibi yapıyor ki insanın çelme takıp düşüresi geliyor. Yaptığı her işi bir fedakarlık gösterisi olarak insanın gözüne sokmak isteyen böyle kadınlar vardır. Bir iş yaparken insanı hasta ederler. Yaptıkları her işi öyle göstere göstere, öyle ağır ağır, öyle gözünüze soka soka yaparlar ki ellerinden kapıveresiniz gelir. Bakın nasıl hizmet ediyorum ama. Amaçlı gösterileri yarım bırakımdaysa çok bozulurlar. Çalıştığım eski ajansta sinirime dokunan böyle çaycı kadın vardı. Yüzündeki o kaderin tokadını yemiş mazlum kadın ifadesi beni hiç ikna etmez. Şöyle okkalı bir tokatla ben patlatmak isterdim. Ne zaman çay getirse kapıdan ağır ağır girer, boynunu bükerek göstere göstere taşıdığı çayı masanın üzerine öyle ağır ağır sürerdi ki her seferinde çayı elinden kaptığım gibi masama koyar, yüzündeki bozgun ifadesini aldırmazdım bile. Bunlar aynı zamanda çocukların hizmetle boğan kadınlardır. Evlat sevgisi adı altındaki o iri ve kirli egolarını tatmin ederler. O zavallı varoluşların ancak bu yavaşlık ve ağırlıkta duyarlar. İşlerini kolaylaştırdığınızda, çabuklaştırdığınızda, yüklerini hafiflettiğinizde, onları ve hayatınızdaki varlıkları önemsizleştirdiğiniz duygusuna kapılır, hırçınlaşırlar. Onların asıl istedikleri saçları nasıl sizin için süpürge ettiklerini, ne kadar fedakar ve cefakar olduklarını, sizin için nelere katlandıklarını, müstehcenliğe varan bir teşhircilikle göstermektedir. Bu yüzden de gösteri zamanını uzatmak isterler. Bu maraz ruhlu kadınlar ortalığa bir dolu büyümesini tamamlamamış, sakat kalmış erkek çocuğu salar. Onlar da analarıyla kesemedikleri hesaplarını ileride karılarına, sevgililerine eziyet ederek kapatmaya çalışır. Kadınlara kalkan ellerde hep bu çeşit anıların öç dolu karanlık ruhları vardır aslında. Ama kadınların en okumuşu, kadın sorunları üzerine en kafa yormuşu bile kadına düşen bu payı üstlenmek istemez. Aynen erkeklerin dünyasında olduğu gibi öteki olana katıksız düşman olmanın kolaylığına sığınır. Erkekler kadınların kıymetlerinin anlaşılması için her şeyi yavaş yavaş göstere göstere yapmalarına bozulurlar aslında. Erkekler hızlarını düşüren kadınlara bozulurlar. Kadınlar yavaşlığın, erkekler hızın dünyasında yaşarlar. Bu çeşit kadınlar çocuklarının özellikle oğullarının beceriksine inanmak isterler. Kendileri olmasa onların hiçbir şey yapamayacaklarına, hiçbir işi doğru düzgün tutamayacaklarına. Mehmet'in annesi de böyleydi. Mehmet ben annesine benzemediğim için benim yanımda mutlu, annesi de ben ona hiç benzemediğim için mutsuzdu. O Mehmet'in hayatında kendi yerini alacak kadının tıpatıp kendisi gibi olmasını arzu ediyordu. Aslında hiçbir anne oğlunun hayatında kendi yerini alacak birini istemez. Ama öyle görünür. Birçok anne oğullarını eş olarak ancak kendilerinin dublörü olabilecek kızları beğenirler. Hayatlarının geri kalanında dublörlerinin hata ve kusurlarını aramaya adarlar. İnsanın tepesine attıran bu kadınların önüne oğullarını atıp hadi gel benim yerime sen oyna diyesiniz gelir. Evlilik yaşı gelmiş bazı kızlar erkeklerin beceriksizliklerinden özel bir zevk alır. Böylece erkeklerin onlarsız hiçbir şey yapamayacaklarına biraz daha inanırlar. Bir erkeğin beceriksizliği onların gözünde ileride yapılacak bir evliliğin garantisidir çünkü. Bu çeşit kızlar ileride evlenip barklandıklarında dünyanın en iyi pastanesinden aldığınız pastaya ya da poğaçaya bile evde yapılmışlar gibi olmuyor tabii şekerim diye kadınlar olurlar. Ki hayatta en nefret ettiğim kadın tipidir bu. Hepsini hayatlarının sonuna kadar bir pastanede çalışma cezasına çarptırmak isterim. Başlarına ne gelirse gelsin, yuvayı dişi kuş yapar ideolojisinin Yılmaz savaşçısı olan bu kadınlara en ufak bir merhamet bile duymam. Evde yapılmışlar gibi oluyorlarmış. Tude ile sabah sabah gereksiz bir sohbet tutturmamak için gazetelere bakıyormuş gibi yapıyorum ama aklım nerelerde? Hep gözlerini ısrarla bana dikmiş olduğuna bakılırsa altından pek hayırlı bir şey çıkmayacak. Kahvemden daha ilk yudumu alıyordum ki Tude, bugün anneannemi ziyarete gidebilir miyiz Nermin ablacığım diye soruyor. İlk yudumu geri püskürtüyorum. Sabahın ilk darbe yerine geçen bu ilk sorusu tadımı kaçırmaya yetiyor tabii. Boğazımı temizlemeye, soluğumu düzene sokmaya çalışıyorum ilkin. Tuğde isteğini mazur göstermek için acındırıklı bir sesle ekliyor. Beni çok özlemiş de. Burnunda tütüyorsun Tuğdeciğim diyor. Elimde olmaksızın Tuğde'nin yüzüne dikkatle bakıyorum. Sanki biraz daha dikkatle bakarsam bu kızın da birilerinin burnunda tütüyor olabileceğine inanasım gelecek. Anlaşılan ben uyurken sabah telefonları yapılmış. Durumda bir tuhaflık sezen Gurbet Hanım, belki o konuşmaya tanık olmanın getirdiği bilgiyle ne söyleyeceğimi anlamaya çalışıyor. Sakin olmalıyım. Özellikle Gurbet Hanım'ın yanında. Bugün başka programlarımız var Tuğdeciğim, diyorum. Sabırlı olmaya çalışan bir sesle. Anneanneni görmeye, annenler geldiğinde gitmen bence daha uygun olur. Hem biliyorsun oksijen çadırları senin yaşındaki kızlara pek uygun yerler değil. Sırf bir karşılık vermek için bir kere de kurdum bu manasız cümleye, kendim de şaşıyorum. İnandırıcılığı olmayan kimi manasız cümlelerin bazen çok etkili olduklarına dair reklam kuralına inanmak istiyorum şu an ve bu konu bir an önce kapansın istiyorum. O sırada Tuğde aynı manasızlıkla başka bir cümleyle karşılık veriyor. Ama anneannem çadırı büyüttüklerini söylüyor. Bu kadarı sinirlerimi oynatmaya yetiyor. Hastane yetkililerinin anneannen için bir oksijen otağı kurduklarını mı söylemeye çalışıyordun? Tuğde, bu mümkün değil işte. Mümkün olmayan ne? Ben saçmalıyorum. Ben niye bu kızın her dediğine cevap veriyorum? Manasız cümleler onun gibiler üzerinde değil, benim gibiler üzerinde etkili oluyormuş demek. Tabii olumsuz anlamda ve de sabah sabah. Hayatımın Lonesco oyunlarına benzemesini istemiyorum daha fazla. Bu gereksiz gerginliği üzerimden atmak için yeniden yüzümü yıkama gereksinimi duyuyor, banyoya yöneliyorum. Mehmet'in annesinden sonra bir de Tuğde'nin anneannesi sabahıma tüy dikiyor. Anne kadın sevmiyorum, yaşlı kadın sevmiyorum, kadın sevmiyorum. Her şeyi yeniden normalleştirmek isteğiyle duş almak ister misin Tuğde? Diyorum banyodan döndüğümde. Gurbet Hanım temizlik yaparken ayak altında dolaşılsın istemez. Biz çıkalım da o da rahat çalışsın. Tuğde'ye yeniden küvet köpürtmek ve yeniden banyomu inim inim inleten Türkçe sözlü pop müzik şarkıları dinlemek zorunda kalıyorum. Birbirinden soyadsız yeni pop şarkıcılarının, birbirinden manasız ve ruhsuz şarkılarından oluşan bu yılışık repertuarla gerçekleşmeyen anneanne ziyaretinin intikamının alındığını düşünüyorum. Tuğde'ye karşı hislerim konusunda az buçuk bilgi sezgi sahibi olmuş Gurbet Hanım, sıkıntımı büyütmemek için üstüme varmıyor. Yalnız bir ara azıcık eğlenmene bak, diyor. Üstüne kalacak değil ya, alt tarafı 5 gün. Her çocuk gibi bu da büyür. Daha nasıl büyüyecek Gurbet Hanım, diyorum. Bunun büyüyecek yaşı mı kalmış, görmüyor musun, olmuş bu. Gurbet Hanım omuzlarını kısa kısa gülmesini bastırmaya çalışarak içeri kaçıyor. Kanepeye yayılıp şu geçici yalnızlık duygusunu yarattığı ruh haliyle kendi evimi bir yabancının gözleriyle taramaya başlıyorum. İri zambakların durduğu şeffaf cam vazonun içindeki suyun biraz yeşillenmiş olduğuna takıyorum. Duvardaki tablolardan birinin çerçevesinin azıcık yana kayıldığını takıyorum. Bunlara takıyor olmamın asıl nedeni içinde bulunduğum ruh hali olduğuna takıyorum. Kalkıp kendime biraz da sinirlerimi yatıştırsın diye bir müzik koymak istiyorum. Ne istediğimi bilmediğim böyle zamanlarda ne dinlemek istediğimi de bilemem. Onca CD'nin plağın başına öylece kala kalır. Elime birini alır, birisini bırakırım, hiçbiri kesmez. Çünkü aslında istediğim bir müzik değil, bir mucizedir. O da bir türlü gerçekleşmez. Banyoda inim inim inleyen Tuğde'nin canhıray sesine karşılık olarak, dünyanın gelmiş geçmiş en çirkin kadın seslerinden biri olan ama Teksas'ı çok zengin bir petrolcünün kızı olduğu için, parasıyla Amerika'nın en iyi opera salonlarını kiralayıp, konserler veren, plaklar dolduran ve haklı bir üne kavuşan Florence Foster Jenkins'ın çalmak istiyorum. Kadının o kadar feci bir sesi var ki ve o feci sesi de o kadar iddialı ki insanın inanası gelmiyor. Baştan aşağı ağır bir şaka olan bu kadın bir kendini bilmezlik ve bir fütursuzluk örneği olarak zamanla kült olmayı başarmış bile. 18. ayrımın sonu, sayfa 219.